Merhaba, ben Melda.
Ben Leyla.
Biz bugün yine kanepedeyiz ve sizinle konuşmak istediğimiz çok ciddi bir konu var.
Bugün sizlerle ütopik güzellik algısını konuşacağız. Şöyle bir geçmişten bugüne güzellik algısı nereden nerelere gelmiş, şu anda nerede, Leyla ve Melda bakış açısından bundan sonra da nereye gideceği tartışıyor olacağız.
Bu hafta sizlerle yapmış olduğumuz ankette konulardan bir tanesi kadına dayatılan ütopik güzellik algısını nasıl normalleştirdikti? Dün de güzellik yarışmasını izledik Miss Turkey'yi ve dedik ki evet ya biz bunu konuşmalıyız. Çünkü güzellik kavramının altında ezildiğimiz bir dönemdeyiz.
Evet, biz bir süredir böyle gerçekten hissettiriyor bu konu bana da. Hatta biz sanıyorum geçtiğimiz yazı Melda'cığım hatırlar mısın? Beden onumlama bölümü çekmiştik ama bir şekilde teknik durumlardan dolayı bizim bölümümüz yandı. Sonra da bir daha dönüp bakmadık ama orada da bayağı bahsetmiştik. Gerçekten bu beden olumlama çalışıyor mu? Güzellik algısı nerelerde? Yani ütopik dememizin de tabii ki bir sebebi var. Dolayısıyla buradaki o body positivity diye bağrılan şey ve şu anda ne kadar yaygınlaşsa da biz çalışmadığını düşünüyoruz.
Arkadaşlar beden olumlama çalışmıyor. Yani delirmemiş taklidi yapmamız için beden olumlamış gibi falan yapıyor olabiliriz. Bu da ayrı bir poz verme şeklidir anlarız ama gerçekten artık olumlama yaparak kafamızı kurtaramayacağımız kadar ciddi bir baskı altındayız artık.
Aynen, toplum tarafından gelen baskı, endüstriler tarafından gelen baskı, kapitalizmden gelen baskı derken sen her ne kadar kendimi seviyorum, bedenimi seviyorum, ben topluma göre yaşamıyorum desen de bir noktada kendini orada buluyorsun.
Bir noktada kendini aynada bacağındaki selülitlere bakarken buluyorsun.
Ben burada bir soru sormak istiyorum sana Melda. Sen hiç hayatında vücudunu %100 olduğu gibi seven biriyle tanıştın mı?
Vücudunu olduğu gibi sevdiğini iddia eden biriyle tanıştım. İddia eden dedim farkındaysan.
Baka kaldı değil mi? Kim acaba falan diye aklıma onlar geçiyor.
İddia eden biriyle tanıştım Leyla'cığım.
Evet, ben de çok tanıştım. O zaman peki neden bedenini olduğu gibi kabul eden biri yok?
Yani çünkü beden modası diye bir şey var. Yani mesela bundan 10 yıl önce azıcık ayva göbek modaydı. Sonra bir 5 yıl önce kaslı vücut modaydı. Sonra pilatesle uzun kaslar moda oldu. Yani sen ne kadar tamam güzellik bu dediğin o kavramın içine girsen de hemen yeni bir üst modeli çıkıyor işte. Çok sportif bir vücut ama büyük memeli falan, o zaman silikon takılıyor falan. Sürekli bir moda gibi kendini değiştiren bir güzellik algısı var. Sürekli upgrade geliyor. Kendi crush gibi.
Sürekli bir güncelleme var.
Kendi crush'ta tam oyunu kapatacağım diyorsun, güncelleme geliyor. 150 yeni bölüm, böyle bir şey oldu.
Nitekim tarihte de öyle. Mesela Marilyn Monroe zamanında kendisi medium ve large, yani Amerika size ile 12 giyiyor ve güzellik algısı tabii ki de kendisi o dönemde influencer pozisyonunda bulunan bir kadın. Ama şu anda medium large birisini mesela biz gördük mü dün güzellik yarışmasında? Görmedik.
Görmedik. Ha, gerçekten keşke bu sene güzellik yarışmasına katılsaydım. Kesin tacı ben alırdım.
Evet, güzelleri pek beğenmedik. Dün biraz eleştirel modda izledik ki bütün yarışmayı.
Ama o bir güzellik yarışması yani. Orada gerçekten güzellik kaygılarını böyle üstüne bastıra bastıra bir beklenti içinde olmamız normal. Ama bunu gerçek hayatta bekleniyor olması çok garip. Çocuk doğuracaksın. Doğurduktan 3 ay sonra dümdüz bir karnın olacak. Gene bebek emzireceksin bir sene boyunca. Ama memelerin asla sarkmayacak.
Bir de aynı zamanda çok fashionable, aşırı böyle şey giyineceksin, o bebek arabanla sokaklarda gezeceksin.
Bir yandan da kariyerinden de kopmayacaksın.
Yeni markalar yaratacaksın, bir üretmeler, bir şeyler. Ya bunlar gerçekten çok büyük baskılar ama Hollywood'da bunları görüyoruz mesela. Durmadan şu an bir böyle evli, çocuklu ve aynı zamanda iş sahibi olan ve hepsini bir arada yetişen ve güzel zayıf kadınlar. Zap zayıf olan. Hani bir zap zayıf var, bir zayıf var. Bir normal var ya hani o şeye gelene kadar. Ve zap zayıflar 3 ay sonra tam dediğin gibi. Bir anne için ne kadar zor bir şey mesela.
Yani burada iyi bir anne tanımı, iyi bir eş tanımı, kadın dediğin bla bla olmalı, kadın dediğin bla bla giyinmeli, kadın dediğinin saçı da şöyle olmalı, götü de böyle olmalı. Yani bu bakış açısı bizi hayattan soğutan bir şey haline dönüştü artık arkadaşlar. Gerçek hayatta karşılığı olmayan şeyler yani.
Tabii tabii. Kesinlikle.
İnsan olmak noktasından çıkıp böyle mekanikleşmeye başladık. Ve yani biz çağlardır bununla mücadele ediyoruz. En eski milattan önce 24 bin yıl önce paleolitik dönem Venüsleri heykellerinde görüyoruz ki güzellik normları doğurganlıkla ilişkilendirilmiş. İşte koca popolu, koca memeli, karnı yağlı olsun, işte bu kışı aç da geçirsek üreme hormonları östrojeni salgılamaya devam etsin, o kadar yağlı olsun gibi bir algı. Nitekim antik Yunan'da da bu böyle devam etmiş. Sonrasında Rönesans'a geliyoruz. 14. yüzyıl, küçük göğüs, ayva göbek ama yine büyük popo. Ama burada devreye beyaz ten giriyor. Beyaz ten de insanların soyluluğunu ispatı gibi bir şey yani. Kesinlikle. Güneşe çıkamayacak kadar güzelim.
Tabii tabii, algısı. Tarlalarda çalışmıyorum.
Ve makyaj burada hayatımıza giriyor. Beyazlaşmak, beyaz, daha beyaz görünmek uğruna yapılan makyaj.
Fondöten çılgınlığı sanıyorum.
Fondöten çılgınlığı ve altın oran. Sonrasında Victoria dönemine geliyoruz. 19. yüzyıl, korsenin icadı.
Kesinlikle. Ya bu gerçekten kadınlara yapılmış en büyük suçlardan bir tanesi bence.
Kum saati vücut modeli, uzun saç ve postiş hayatımıza giriyor. Lakin İngiltere'de kraliçe Victoria makyajı yasaklıyor ama insanların o kanına işlemiş artık makyaj yapma arzusu. Kadınlar dudaklarını ısırmak suretiyle renk vermeye çalışıyorlar.
İnanılmaz.
Kanata kanata.
İnanılmaz. Yani işte arkadaşlar, işin boyutu o denli. Demek ki bizim öyle bir insanlık olarak o dönemlerde de arzumuz var ki daha güzel. Her şeyin dahası zaten var ama daha güzel algısı hiç bitmiyor. Biraz önce senin de dediğin gibi bir sürekli bir güncelleme geliyor konuya dair ve insanlar o denli bağımlı. Şu anda nasıl olmayan paramızı modaya harcıyorsak ya da işte ne bileyim dolgulara, botokslara, çünkü bu bataklara düşmüş insanlar var yani etrafta. Orada da yapabileceklerinin maksimumu olan dudaklarını kanatmak. Mesela daha güzel görünmek için.
Bir de yüzlerine ben çiziyorlarmış. Yani benim makyaj malzemem var, ben çizebiliyorum. O kadar param var. Ama yasak olduğu için yapamıyorum.
İnanılmaz. Ve sınıfını belli ediyor sanıyorum.
Sınıfını belli. Yani antik çağlarda moda ve vücut şekli doğurganlıkla eşleşleşmiş. Sonrasında 19. yüzyıla geldiğimizde bu bir anda para ve gösterişe dönüşmüş. Neye sahip olduğunu göstermek.
Kesinlikle.
Sonra 20. yüzyılda kısa saçlar, küçük göğüsler, kemer, kuşak, yırtmaç, dekolte hayatımıza giriyor. Balık etli, kıvrımlı hatlar, sonrasında Kate Moss ve 90'lar sıfır beden hayatımızın merkezine oturuyor. İşte o tarihler. İnsanlıktan çıktığımız tarihler.
Şimdi bu dönemlerde eğer gerçekten vücut yapısı olarak, çünkü insanlar çeşit çeşit, böyle zap zayıf yaratıldıysan, vardır ya öyle insanlar. Sonuç olarak hani ailesel, kalıtsal ve soylarından gelen bir takım insan vücut tipleri var. Buna denk geldin mesela.
Yerim kilo almamcılar.
Kate Moss'un dönemine denk gel, müthiş bir şey. Ama sen bu dönemde balık etli denk gelirsen dünyaya.
Ben.
Yok.
Her zaman söylüyorum, keşke Rönesans dönemine denk gelseydim. Çünkü o ya, Venüs tablosundaki kadın var ya, o benim.
Ama bir şey diyeceğim, bırak sen oraya kadar, yani Türkan Şoray döneminde bile okey bence bu.
Banu Alkan dönemi.
Tabii ki. Bir anda çok hızlı değişmiş işler.
Evet, 90'larda Kate Moss'un icadıyla hayatımız İcat. Değişiyor.
Kesinlikle, kesinlikle.
Diyet ürünleri hayatımıza giriyor, spor salonları hayatımıza giriyor. Aç kalmak hayatımıza giriyor.
İnanılmaz.
Ve hala günümüzde Afrika'nın bazı bölgelerinde evlilik yaşı gelen kızları sürekli peynirlerle falan besliyorlar ki kilo alsın, fakir değil bu kız, zengin kızı, herkes bilsin gibi inanışlar var. Çünkü Afrika'da hala kıtlık devam ediyor.
İşte tamamen aslında toplumun yönlendirmesiyle var olan bir algı. Yani aslında gerçek bir şey değil. tamamen algısal bir konu, tamamen toplumsal bir konu ve biz bunun içerisinden bedenimi seviyorum olumlamasıyla çıkamıyoruz.
Yani aslında bütün bunların olmasının temelinde seri üretim teknolojisi yatıyor. Amerikan ordusunu 19. yüzyılın sonlarında seri üretimle giydirmeye karar veriyorlar ve bu orduyu belli gruplara, 5 farklı beden grubuna ayıralım ve üretimi öyle yapalım diyorlar ve tek tipleştirmeye gidiyorlar. İşte X small, small, medium, large ve X large de buralardan çıkmış. Erkekleri ölçmüşken kadınları da ölçelim diyorlar. Kadınlar için de bir standart yaratıyorlar ve böylelikle seri üretim çağına geçmiş bulunuyoruz.
Ama bu arada ilerleyen dönemlerde şirketlerin işte Zara'sıydı, Topshop'ıydı, bu tarz şirketlerinde beden ölçülerinin birbirine uymadığı ve algının tamamıyla pazarlama stratejisiyle değiştiği, hani vardır ya, söylersiniz Zara'da bana 36 oluyor, Topshop'ta bana 34 oluyor, işte bilmem nerede 38 oluyor, tamamen aslında burada onların pazarlama stratejisinden de kaynaklı bir bedenleme. Sonuçta sen ölçmüşsün, tartmışsın, bunun bir beden skalası var. Neden bir yerdeki 36 ile öbür yerdeki 36 aynı değil?
Ben hep şey diye düşünüyorum. Biri İspanyol markası ve İspanyol kadınların beden tablosunu uyguluyor. İşte falanca da Türk markası, o da Türk kadınların falan gibi bir şey olduğunu
ama
düşünüyorum.
Ama şimdi sonuçta Zara Worldwide bütün dünyaya satış yapan bir yer. Ama bir şekilde bir yerlerle bir yerlerinki uymuyor.
Yani mesela Arabistan'daki bir kadının ortalama popo ölçüsüyle Norveç'teki bir kadının ortalama popo ölçüsü benzer mi?
Benzer olsun ya da olmasın. Bence zaten konuştuğumuz konu bu. Bu ütopik güzellik algısından dolayı sen kaç beden olursan ol, 34'e göre odaklı zaten genellikle her şey. Dolayısıyla da hani o kalıp, bunun kalıbı böyle, şunun kalıbı böyle gibi bir algı var baktığımda, düşündüğümde markalarla alakalı.
Yani zaten onun için buna ütopik güzellik algısı diyoruz. Olamaz.
Olamaz. Hayır.
Tek tipleştirilemez. 5 tip beden yok yani. 5 tane beden var ama 5 tip beden yok.
Ya 5 milyar tane olabilir mesela. Belki çok daha fazla. O kadar herkes biricik ki, dolayısıyla o beden, aslında biz o noktaya gelebilmek için yaptığımız her şeyi bizi de daha da hasta yapıyor. Bir de bu çağın böyle bir durumu da var. İşte kullandığın şeyler, kendini bu kadar zorlama, bu stres aynı zamanda. İşte insanlar hap kullanıyor, bir şeyler yapıyor. Bahsettiğimiz gibi dolgular, nereye gideceğini bilmediğimiz konular.
Mide ameliyatları.
Mide ameliyatları, yani bunun için gerçekten insanlar resmen hayatlarını ortaya koyuyor. Bu arada insanlar derken hepimiz.
Seren Serengi bağırsağının bir kısmını aldırdı kilo vermek uğruna. Şu anda bağırsağı emilim yapmadığı için ayılıp bayılıyor.
Ne?
Evet.
Gerçekten mi?
Bağırsağımızın bir bölgesi bütün bu mineralleri, vitaminleri aldığımız ve aynı zamanda kalorileri de aldığımız bölgesini aldırmış. Neyse, direkt dışkıya dönüşüyor diyeyim.
O zaman zaten ya sen saçmalıyorsun.
Destekle hayatta kalıyor şu anda.
Yani besinlerden, topraktan aldığı, yediği, onun ona verdiği vitamin, hiçbir önemi yok yani.
Aldığı. Serumla alıyorlar.
Zayıflamak için mi?
Zayıflamak için.
Zayıfladı mı?
Çok zayıfladı.
İnanamıyorum ya böyle bir şey konuştuğumuza şu anda. Bu gerçekten herkes
bilir. Evet, anoreksiya şu anda.
Mesela biz buralardayız gerçekten. Yani hani böyle bir şey var. Doktor var ki bunu yapan. Bunu keselim falan. Serbest bu yani.
Hayır, 50 tane evrak imzalatmış. Adama demiş ki sen yapmazsan bu ameliyatı başkasına yaptıracağım.
Peki mesela bu ameliyatı biri mutlaka keşfetmiş, bulmuş. Eminim ki dünyanın farklı yerlerine yaptırmıştır ki bu buralara kadar gelmiştir.
Bu mesela 300 kilo ağır yaşamlar seviyesindeki insanların başvurabileceği bir şeyken o veremediği 10 kilosu için bunu yaptı.
Açıkçası kanım dondu diyebilirim bu hikayeye karşı sadece. İşte bu da çok acı yani, öyle bir algı var ki, öyle bir ütopik bir durum var ki ve o kadar o ütopyanın içerisinde olmak istiyor ki bayağı bildiğin, önünü sonunu bilmediğin bir ameliyatı yaptırabiliyorsun.
Gerçekten güzellik nedir? Neleri güzel buluyoruz? Ya da gerçekten güzel bulduğumuz şeyleri mi beğeniyoruz? Bir şey satın alırken toplum baskısı hissediyor musun Leyla'cığım?
Tabii ki de hissediyorum. Yani şu an hissetmiyorum desem ikiyüzlülük olur gerçekten. Çünkü her ne kadar işte kendimiz bunu yo hayır öyle bir şey yok ben asla böyle bir şey hissetmiyorum desen de gerçekten daha da işin içine girdiğinde biraz daha kendini sorguladığında derinlerde evet böyle bir kaygı tabii ki var. Sende var mı?
Olmaz mı ya? En azından şöyle düşün. İşe bunu giyemem çünkü bugün toplantım var ve topuklu ayakkabı giymek
İşte
zorundayım dediğimiz
evet.
günler oluyor.
Kesinlikle, kesinlikle.
Kocam sarışın seviyor diye saçını sarıya boyatmak zorunda hisseden kadınlar var.
Biliyorum canım bunları var. Bu bayağı yaygın bir şey mesela. Kocam uzun saç seviyor. Ya da kısa saç seviyor. Var böyle şeyler.
Kırmızı oje seviyor.
Evet. Peki mesela erkekler gözünden, erkeklerin perspektifinden baktığımızda bu nasıl bir şey acaba?
Karım sakalımı uzatmamı istemiyor.
Evet, bu da var, doğru. Sonuç olarak bu herkes için bir baskı ve özellikle bence hani bakıyoruz geçmişten bugüne Amerika'da işte size'lar belirlenmiş, insanlar 34'ler, 38'ler çıkmış falan ama şu anda bu tarih yazılmaya da devam ediyor. Özellikle ben son zamanlarda gerçekten gördüğüm şey erkeklerin de ciddi bir moda baskısına ya da bu güzellik, ütopik güzellik baskısına maruz kaldığını görüyorum.
Kazdıkları kuyuya düştüler. Öyle de kadın isterim, böyle de kadın isterim deyip ataerkil bir şekilde kurguladıkları senaryolar gün geldi onları da buldu.
Ama bir de şöyle bir şey var erkekler için bunları kabullenmek çok zor. Biz baksana zaten Victoria döneminden beri dudaklarımızı ısırıp kırmızı ruj şeklinde geziyormuşuz yani.
Şey vardı ya böyle işte aynı sınıfta hoşlandığın çocuk vardır. Kapıdan girerken yanaklarına pıtı pıtı vurursun ki allık olsun.
Şey böyle yanakları küçük küçük sıkarsın değil mi?
Bir de İzmir'de tuzlu çiğdem yiyip dudaklarını daha böyle çıkık yapmaya çalışan çok arkadaşım olmuştu.
İnanılmaz.
Tuzlu ay çekirdeği yediğin zaman dudakların gerçekten bir süreliğine hafif bir
Küçük bir
büyüyor.
aynen. Tabii ki. İşte aslında aynı şey. Dudaklarını ısırmakla yanaklarını bunları yapmak. Yani bakış açısı ve davranış stili olarak en azından.
Bir yandan da şimdi bu Kate Moss sıfır bedene o kadar karşıyız ki yani bize uymuyor bu kadar zayıf olmak. Çünkü çok lezzetli yemekler var. Bir de ben yani o kadar zayıf olmayı da samimi bulmuyorum. Bu kadar güzel yemekler varken bu kadar zayıf kalınamaz.
Evet, bence hayatta kesinlikle içerisine koyamadığım bir şey benim de o yani. Hayat diye bir şey var. İki seçenek var gibi geliyor. Ya sıfır beden olacaksın
Ve
ve
aç.
ya şöyle bir şey düşün. Sen günde 2 saat spor yapmak zorundasın. Ya da 1 saat mutlaka spor yapmak zorundasın. İşte şunlara şunlara dikkat etmek zorundasın. Akşam bir kadeh bile içki içmemek zorundasın. Aslında
Hamburger
6'da
yemeyeceksin.
uyanmak zorundasın falan. Yani eğer kendiliğinizden bu vücut yapısına sahip değilseniz, yiyip yiyip kilo almayanlardansınız. Sonuçta gerçek bu. Yani bu bir lifestyle, bu bir yaşam şekli yani. Hani bu bir
İşte
seçenek.
onlar da diyorlar ki hiçbir tatlı karın kaslarıma aynada baktığımdaki tadı vermiyor.
Olabilir, tabii ki olabilir. Olabilir.
Böyle de bir şey
Herkesin
olabilir.
motivasyonu farklı çünkü. Bizde yok galiba ondan
İşte
ama.
biz Leyla'cığım sıfır bedene o kadar karşıyız ki aslında 2010'larda ortaya çıkan Kim Kardashian dönemi, koca popolu, yağlı, o seksi, koca memeli kadınları yanlışlıkla destekledik. Yani adeta sıfır beden algısının yıkılmasını desteklerken Kim Kardashian algısının yaratılmasına destek oluverdik
Evet,
yani.
evet, evet. İpince beller.
Dümdüz karın.
Dümdüz karın.
Ama kocaman popo ve kocaman meme.
Evet. Evet, ilginç. Ya ve bunun için insanlar ciddi ciddi ameliyatlar oldular.
Ne squatlar çektiler.
Spor salonları ne para yaptı o dönemde. Kesinlikle gerçekten böyle bir durum. Aynı zamanda bir de bunun modası çıktı bir de üstüne. Yani sokakta giyinilen taytlı maytlısı çıktı işte yani hani böyle bir taraftan da yürüdü aynı zamanda ekonomi. Baktığında her şey illüzyon. Hiçbir şey gerçek değil ama bunun içerisindeyiz. Ya adeta bir Truman Show gibi.
Rönesans döneminin acil geri gelmesini talep ediyorum. Çünkü ben bu yüzyıla uyamadım.
Yani bir tane şirket bir araştırma yapmış. Yaklaşık böyle bir 6400 kadınla farklı farklı yerlerde yaşayan, farklı farklı dünyanın şehirlerinde yaşayan Ve %96'sı kendini güzel bulduğunu söyleyemeyeceğini söylemiş. Yani bunu ifade etmiş. Yani evet, kendimi güzel buluyorum noktasında bunu bu şekilde söyleyemeyeceklerini, ama kendilerinin %85'i kendilerinin içerisinde güzellik bulduğunu söylemiş. Aslında insanlar gerçekten toplumun dışında buna inanıyorlar. Ya da hani farklı başka bir kadına baktığında gene güzellik görebiliyorsun. Fakat toplumda öyle bir baskı var ki söyleyemezsin. Sen de beraber hani yargılamak zorundasın, belli şeyleri seçmek zorundasın gibi bir de bir algı mı var acaba?
Nice taş gibi arkadaşlarımız bikini giyerken oramdan yağış fışkırdı, buramdan yağ fışkırdı dedi. Ama taş gibilerdi aslında.
Ben de çok gördüm bunu, evet. Yani bunun sonu yok. Hakikaten yani o çünkü gün geçtikçe küçülüyor. Bakalım bundan sonra nereye gidecek?
Peki bir şey soracağım Leyla'cığım. Kendimizi olduğumuz gibi sevmek zorunda mıyız ya?
Yani zorunda tabii ki de değiliz ama bence hafif hissettiren bu.
Yani belki ilerleyen yıllarda teknolojinin de entegrasyonuyla bu transhumana geçtiğimizde belki kendi rızanla gidip kolunu kestireceksin. Yerine mekanik, daha hassas, daha fazla becerileri olan ve asla yorulmayan mekanik bir kol taktıracaksın. Belki de biz sadece muhafazakarlık yapıyoruz.
Yani şu an bahsettiğin şey çok fantastik. Evet, olabilme ihtimali de var. Belki daha medeni ülkelerde öncelikle. Ama bu bahsettiğimiz konu insanların üzerine ciddi bir baskı ve mutsuzluk ve hakikaten ciddi depresyonlar yaratıyor.
Eskiden cep telefonları ilk çaldığında telefonun sesini açık bırakmış terbiyesiz denirdi yani. O seviyede hor görülen, böyle kabullenilmeyen falan bir şeydi. Yıllar içinde telefonumuzu gözümüze sokarak yaşamaya başladık diyeyim.
Telefon bir statü belirtisi tabii şu anda.
Elimizden mesela indirmiyoruz. İş toplantılarında bile telefon elimizde. Bugün biriyle toplantıdayken WhatsApp'ta biriyle yazıştığını gördüm ve bu dünyanın en normal şeyi gibi geldi bana o an.
Şey, çok eskiden mesela toplantılara giderdim, aklıma geldi. Sadece ajans çalışanları bilgisayarlarını açıp toplantı esnasında çalışmaya devam ederlerdi bilgisayarlarına bakarak. Ve bu bir şeydi yani, ajans çalışanları bunu zaten çok uzun zamandır yapıyorlardı. Ve bize böyle çok acayip geliyordu. Şu anda göz göze toplantı diye bir şey bence yok. Mesela Zoom'da bile sen toplantı yaparken aslında mail atıyor karşındaki, ya da o seninle konuşurken sen mail atıyorsun. Ve bu çok okey bir şey. Yani aynı anda 3-4 şeyi de yapmak durumundayız zaten bu arada. Bu artık ayıp değil. Bu multitasking dediğimiz şeye giriyor artık. Ne kadar değişiyor her şey. Davranış şekillerimiz bile, adap,
ve duruş. Mesela artık arkadaşlarımızla buluştuğumuzda herkesin 15 dakika stalk saati oluyor yani. Bir anda bir 15 dakikalık mola oluyor. Herkes telefonlarına dalıyor. Sonra ay hadi telefonları bırakalım deyip normale dönüyoruz
screen,
falan.
Screen time diyorlar ya bunu bayağı böyle ekran zamanı diye. Çocukların olduğu gibi bence artık ortamlarda yetişkinlerin de var. Çünkü hani şey, orada ciddi bir bağımlılık var ya. Bir noktada check etmen, bakman lazım. Dolayısıyla durumlar böyle bu tarafta. Bence şu anda
nasılsa yakında yine kıtlık geliyor. Madagaskar'da böcek yenmeye başlandı. Şişmanlık moda olacak ama zayıflık kaçınılmaz olacak çok yakında. Onun için yiyebildiğiniz kadar yiyin diyorum. Yani kendimizi olduğumuz gibi sevemiyorsak burnumuzu yaptırmak, bilmem ne yaptırmak, işte ne bileyim dudağını şişirtmek, saç ektirmek, kaybettiğin sarkan memelerini eski dipdiri memelerinle değiştirmek. Bu birine iyi geliyorsa neden yapmasın?
Bence kesinlikle yapabilir ama bunun bağımlılık hale dönüşme olasılığı biraz yüksek görünüyor.
E o kadar çok yapmak istiyor yani. O kadar onun limiti de limitsiz olması.
O zaman keyfi bilir bence. Herkesin keyfinin kahyası bilir bu konuları. Ama sen bir noktadan sonra başkasını yaptırmıyor diye eğer farklı görmeye başlıyorsan bence burada bir problem var. Artık bence dünya zaten dokunuşlular ve dokunuşsuzlar olarak ikiye ayrılır. Ve bunu zaten hemen anlıyorsun. Mesela bir yere gidiyorsun, biri hakkında konuşuluyor. Bu estetikli deniliyor ve hani artık detay vermeye gerek yok. Bu değil, bu estetikli, bu değil diye böyle insanlar ikiye ayrılır. Hani dövmeli, dövmesiz falan gibi. Normalleşme söz konusu.
Geçen gün böyle kalabalık bir masada oturuyorduk. Böyle 20 kişilik bir doğum günü masasında. Ve eskiden tanıdığım biri yanıma gelip herkesin duyabileceği şekilde ya burnunu yaptırmışsın çok iyi olmuş dedi. Ben de teşekkür ederim dedim, döndüm ve yanımdaki arkadaşım ay münasebet size bak ne dedi öyle dedi. Böyle kendi dışımda gelişen olayı düşündüm sonra. Bundan benim rahatsız olduğumu düşünmesi bile garip değil mi yanımdaki insanın?
Evet, çünkü yaptırmışsın bunu. Bunu da bir yani kendi öz iradenle. Saklanması gereken bir şeymiş gibi bir algı da var ya bir noktada o sebeple bence.
Neyse ki artık influencerlar bedava bir şey yaptıracak diye saklamadan o anını bile çektikleri için bunlardan bahsetmek bir noktada normal oldu. Ve yani YouTuberlar, influencerlar, yaşam koçları olmasaydı biz ne yapardık gibi bir şey oldu. Siyah göz kalemini nasıl çekeceğini bilmeyen, saçını nasıl şampuanlayacağını bilmeyen
insanlar olarak kalacaktık.
İnsanlar olarak kalacaktık.
Bak şimdi. Teşekkür mü etsek hep beraber?
Buradan bize yol gösteren, bu güzellik uğrunda yürüdüğümüz yolda bize yol gösteren tüm influencerlara teşekkür ederiz.
Tüm yukarı kaydırları için. Tüm linkleri için diyelim. Aslında kolaylık da sağlıyor bir yandan. Gerçekten her ne kadar yukarı kaydır bazen çok fazla gelse de kolaylık sağladığı zamanlar da oluyor. Bence siz olun, aklınızı kullandığınız ve sizin aklınıza, mantığınıza uygun gelen ne varsa onu yapın. Sonuçta herkesin kendi kararı, kendi keyfi.
Kimsenin götüne göbeğine kimse karışamaz.
Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
Hoşça kalın.
Bye bye.